Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'de 7 yıl geriye gidiyoruz. 31 Ocak 2015'te Erkan Gürsoy'un o müthiş bir yolculuğun hikayesi var. Onu dinleyeceğiz. Buyurun. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bugün sanıyorum hiç müzik çalmayacağım çünkü bu saate sığmayacak kadar hoş ve yoğun bir sohbet kuracağımızı düşünüyorum. Erkan Gürsoy konuğumuz Turgay Noyan'la birlikte. Bugün Açık Deniz'i Turgay Noyan'la birlikte yapacağız. Konuğumuz da Erkan Gürsoy. Turgay Noyan'ı tanıyorsunuz. Türkiye'nin en istikrarlı ve en şahane denizcilik dergisinin Naviga ekibinden. Erkan Gürsoy da sivil Türk denizcilik tarihine müthiş bir hikaye kazandırdı. Şimdi birazdan ben de merak ediyorum kendisini ama Kuzey Buz Denizi'ni geçti. Yani Bering Boğazı kısaca anlaşılır bir şekilde söyleyelim. Peki Erkan, önce kısaca seni tanıyalım. Nerede doğdun? Deli misin, nesin?
Bağsaray kasabası Burdur'da doğdum. Hı hı. O zamanlar çadır vardı galiba, bir çadırdaymış. Hı hı. 1947 yılında. Hı hı. Ve orada büyüdüm. Evet.
Peki denizle suyla ilişkin nasıl başladı?
O galiba 3 yaşındaymışım herhalde. O Azak.
Çantadan yeri. Denize mi düştün?
Ona yakın bir şey. Gözlerimden hasta olmuşum. Yani babam trahom diye.
Trahom.
O nevi bir hastalık. Kelimenin
çok salgındı, doğrudur.
Trahom bir zamanlar.
Çok salgındı.
Evet. Antalya'ya götürmüştü beni. Hı-hı. Antalya'da Karaolan Parkı'ndan aşağıya bakışımızı hatırlıyorum. Orada çocuklar var. Hamur teknesinin içerisine oturmuşlar. Böyle böyle sallanarak ileri geri gidiyorlar.
Bot gibi yani.
Sandalı öyle görüyor.
O kadar oynaşmak istedim onlarla. Fakat imkansız. Yukarıdan bakıyorsun. Babam da zaten müsaade etmez. Etmedi normal olarak. O aşk, o oynaşma işi içimde kaldı. Meğer onlar... balıkçılar. Kürek çeken balıkçılarmış.
Peki şeyi de merak ediyorum. Ne okudun? Yani tamam, ilk denizi böyle gördün. Çocuklar oynaşıyorlardı. Sen de onlara heveslendin diyelim. Sonra mesela üniversiteyi merak ediyorum. Ne okudun?
Erkek sanat enstitüsünü bitirdim. Orta eğitim olarak. Hı-hı. Burdur'da. Sonra Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu diye bir okul var Ankara'da. Hı hı hı. Oradan mezun oldum. Demircilik bölümünden.
Anladım. Peki çocukken çok oyuncak yaptın herhalde, değil mi kendine? Kızaktı, kaykaydı vesaire. Yani çünkü bir el geleceğiz birazdan, Turgay da herhalde katılacak. Kaç, 5 tekne yapmış değil mi Turgay?
Botları sayarsak herhalde çok fazla.
Botlar hariç adam gibi yani seyahat edilebilir. 5 tane tekne yapmış. Bunu yapacak birine...
Bu 5 deme ama şeyden gelmiyor. Değil mi? 5 demenin kendisi anlatır da. Bildiğimiz 2 tane önemli tekne.
Evet.
Biri dünya turu daha önce yaptığı tekne. Barış ismi. İkincisi de beşleme diye yapısını, yani katamaran, monohull gibi ayırıyoruz ya. Beşleme diye nitelendirdik ki onu Erkan Bey daha da iyi anlatacak. Şey, o teknenin tipi, yoksa teknenin adı Altan Göl. Onun hikayesini de kendisine
dinleriz. Peki, o zaman ben şu Erkan Gürsoy'un geçmişini hemen geçelim. Zaman yetmeyecek çünkü. Bir dünya turu attın, değil mi evet, Erkan? Evet. O da kendi yaptığın tekneyle.
Ya, bütün tekneler tamamen kendi yaptığım tekneler.
Peki Altan Göl'e gelelim. Bunun enteresan isminin bir hikayesi var. Çetin Altan'dan geliyor galiba.
Evet. Çetin Altan saygı duyduğum bir yazardır. Emek üzerine yazar. Sanatkarlar üzerine yazdığı yazılar çok saygılı, dokunaklı gelir bana. Onlara hayran olur. Kendisi yapamıyor galiba, bilmiyorum. Onlara hayran olur. Ve emeğin değerini verir. En sıhhatli yol hayatta emeğini, yani ilgi duyduğun bir alanda elinle çalışıp emeğini vermektir, öyle yaratmaktır.
Yani üretmekten.
Üretmek.
Üretmekten söz ediyor. Peki genelde Turgay, hani bir dünya yolculuğunu yapanlar hani tamam ben bu işi yaptım deyip emekliye ayrılırlar. Hatta gidip dağ başında bile yaşayanlarını ben biliyorum. Erkan devam etmiş ve de üstelik çok çılgın bir projeyle devam etmiş. Niye mesela Kuzey Denizi'ni seçtin?
Bu Türk tarihinde yapılmış değil Heşir'den önce.
Evet, bence dünya tarihinde de, yani bir kısmının ben tekneyle geçtiğini biliyorum, bir kısmı da yürüyerek geçti diye biliyorum.
İlk insan yürüyerek geçmiş. Şimdi ismi
Kızılderililer mi?
Hayır.
Türkler mi yoksa?
Eski kaptanlardan biri. Kaptanlardan biri orada aslında Franklin'i ararken kendisi buza tutsak olmuş. Sonra kurtarıldı. Doğudan gelen birisi tarafından kurtarıldı. O batıdan gelmişti. Batıdan doğuya ilk geçen o oldu yani, yürüyerek. Ondan sonra görüyorlar ki hakikaten bir geçit var. Daha önce bilmiyorlarmış.
Evet. Peki özel bir merakın var mıydı Kuzey Denizlerine? Çünkü yani Kuzey Denizi, işte Arctic Ocean denen mesele, kendi içinde bambaşka bir coğrafyası, bambaşka bir kültürü, işte bambaşka bir ışığı hatta olan bir yer. Yani çok gençken meraklı mıydın Kuzey Denizlerine, yoksa bir güne oturup ya ben hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapayım deyip de bu projeye karar verdin?
Hayır, çocukluktan gelme. Eskimo resimlerini severdim nedense. Yani sevimli görünürlerdi kürkleriyle falan. Selamlaşmaları burun sürtüşmesiyle oluyormuş diye o zamanlarda
bir şehir efsanesi
duydum. Fakat çocuklarını severken burun sürtüşüyorlar ama.
Biz de sürtüşüyoruz.
Doğru ama.
Bir eski moluk var diyorsun.
ya o da var yani. Onlar da uzak doğudan gelmiş. Bizim kökümüz de uzak doğu. Evet. O türlü şeylerden dolayı bir eski moğolları ziyaret etmek istedim.
Peki bu yani bir dünya turunu tamamladın, değil mi? Sonra hemen mi bu projeye başladın, yoksa bir süre dinlenip canın sıkıldı, karayla bir türlü yaşayamıyorum, ben tekrar yola çıkayım deyip mi bu projeye başladın?
Öyle oldu. Yani sonradan bir sene sonra yine gitmek istiyorsun. Evet, döndükten sonra.
Peki ben bir şey araya girmek istiyorum, çünkü dinleyicilerimizin daha iyi canlandırabilmesi için. Şimdi Erkan Gürsoy bahsettiği okulları bitirdikten sonra önce İngiltere'ye, sonra Kanada'ya yerleşiyor. Ve Kanada'da sanat okulu öğretmenliği yapıyor. Dünya seyahatine de bütün diğer Türk denizcilerinin tam aksine Türkiye'den başlamıyor. Kanada'dan Vancouver galiba, değil mi?
Nanaimo diye.
Evet. Oradan başlayıp orada bitiriyor. Türkiye'de uğruyor bu arada.
Anladım.
Dolayısıyla bu şeye de Kuzeybatı Geçidi, tam geçtiği yerin adı, yanlış söylemiyorum değil mi? Kuzeybatı Geçidi senenin belli bir süresinde sadece geçit veren, açılan, onun haricinde hep buzullarla kaplı bir yer. O çıktığı noktaya da çok bizim gibi uzak değil. Değil mi? Vancouver'dan çıktığınızda.
Yani alışılır yani, bir coğrafyadan.
Evet, ya öyle bir coğrafya. Yani öyle şey yaparsak, anlatırsak biraz
yani
daha.
Tam da bizim mahalleden değil diyorsun yani.
Yani yaşam olarak orada. Teknelerini de orada yapıyor ve karada yapıyor. Enteresan.
Ha, peki şimdi ben asıl yani sohbetin ana damarlarından bir tanesini tekne tasarımı üzerine kurmak istiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla Erkan Gürsoy'un tasarladığı bir tekne sadece ve sadece bu yolculuk için tasarlanmış. Yani normal hani internetten bir plan indir, işte bir açık deniz teknesi yap, sonra da işte onunla da bu yolculuğu yap gibi değil. Planlarının tamamını kendin mi çizdin bu teknenin?
Yeah.
Altan Girl isimli teknenin.
Evet, plan çizme falan diye bir şey yok hani.
Nasıl aldın, keseleriyle başladın mı?
öyle genellikle. Materyalin ölçüsü neyse ona göre gidiyorsun. Mümkün olduğu kadar kesmemeye çalışıyoruz.
Ne demek o kesmemeye çalışıyoruz? Yani ki, tek parça halinde yapmaya
çalışıyoruz. Tek parça
halinde. Yani malzemeleri çoklu malzeme birleşmesi değil de uzun.
Evet.
Bu arada tekne alüminyum bildiğim kadarıyla.
Alüminyum evet. Bu farklılığı şu, alüminyumdan yapılma şişme botlara benziyor, şekli şişme botlara benziyor. Hı-hı. Şekil olarak ilk seyahatimde küçük bir tekne yaptım, hizmet teknesi olarak.
Gezi teknesi olarak.
Hayır, hizmet teknesi.
Hizmet teknesi.
Servis botu.
Servis botu. Anladım.
Büyük tekneyle gelen servis botu. Hı hı. Nereye gittiysem bu tekne ilgi çekti. Şekli bakımında, şekli şişme bot şeklinde dokunuyor. Bunun lastik olması lazım. Birdenbire ilgisini çekiyor herkesin. Hı hı, o şekilde başladı. Anladım ki bu önemli bir durum. Dünyanın her tarafında böyle oldu. Döndüğümde onları yapmaya başladım.
Hemen bir şey eklemek istiyorum. Anladığım kadarıyla batmaz bir tekneden söz ediyoruz değil mi?
Batmaz bir tekneden söz ediyoruz.
Bu galiba
çevresinde şişme botlardaki tüpler gibi alüminyum tüpler var.
Anladım.
Ve yani, tabii ki içi bölmeli. Birisi su aldığı zaman diğerlerine gitmiyor.
Birleştiği yerlerde perdeler var. Su bir taraftan bir tarafa gitmiyor. Bu aslında basit bir şey. Sanayi Okulu 3. sınıfta iki eşit çaplı silindirin kesişmesi, cisimlerin kesişmesi altında teknik resimde öğrenmiştik.
Ara kesitlerden söz
ediyoruz. İşte o da aynı şey.
Anladım.
Hani onu geliştiriyorsun, açınımını yapıyorsun.
Peki şöyle bir benzetme yapalım. Yani soba borularını birleştiriyoruz.
Tam olarak.
İlk dönüş yerlerinde de ara bölme var. Yani borunun bir tanesi delinirse öbür tarafa su geçmiyor.
Ama tekne monohull. Evet. Bir tarafı var mı monohull? Ama ona da bitmiyor. Şimdi tabanı daha anlatacak Erkan Bey.
Peki bu arada hemen sorayım. Tek başına mı yaptın bütün üretimi, yoksa yardımcıların var mıydı?
Evet. Tek başıma, daima tek başıma.
O zaman alüminyum kaynak yapmasını biliyorsun.
Gayet tabii.
Zaten ihtisası demir.
Demir değil mi?
Evet. Demircilik bölümünden mezunum. Ve beceriler öyle ki, yeter ki bir beceri bil, esaslı bil, genç yaşında öğren. Onların başka becerilere dönüşmesi kolay oluyor. Bilhassa gençlerde. Benim bütün gayem bu zaten, Türkiye'ye gelmekte.
Anladım. Peki dolayısıyla tekneyi yapmaya başladığın zaman o teknenin yapacağı rota da belliydi. Yani kuzey geçişini yapacaktın. Tek başına yapmaya karar verdin. Dolayısıyla bu teknenin yaşam alanı çoklu değil, tek kişiye göre mi?
Yok.
Hayır.
Yoksa misafirlere de yer var mı?
Yer var, yok. Yer yaratılıyor teknede, biliyorsunuz.
Nasıl yani?
Yani bir kişilik için, kamera bir kişilik için. Fakat o arkadaşlar beni ziyaret ettiğinde Alaska'da, o ikisi kamerada kaldı. Ben bir deliğin birine sokuldum oralara.
Peki hangi tarihte bu tekne bitti? Yani suya indi ve sen tamam bu tekne bitti artık ben yola çıkabilirim dedin.
2013'te bitti. 2013'te. O yıl teşebbüs ettik gitmeye.
Peki.
Onu bir açalım. İlk şeyi bir hayli hazırlanmıştık kendisi de biz de. Buradan Şahi Gürün diye bir arkadaşımız
geldi.
Şey birlikte o yolu yapmak için Türkiye'den gitti. Fakat çok kötü hava yediler. Ve teknede sanıyorum kendisi de söyleyecek bir takım aksamalar olduğunu düşündü. Değişiklikler yapması gerektiğini düşündü ve o bayağı da iyi bir organizasyondu. Belgesel çekim falan yapılacaktı. Maalesef onu yapamadık. Ama azminden bir şey kurtulmaz. Döndü ve tekrar bu sefer tek başıma yapacağım dedi. Çünkü Şahit de Türkiye'ye dönmüştü.
Peki ben hemen şunu sorayım Turgay sana. Naviga'nın Erkan Gürsoy'dan ne zaman haberi oldu? Nasıl katıldınız?
Söyleyeyim. Şimdi Naviga'yı biz benim yıllarca hayalimdi böyle bir öyle bir dergi yapalım ki bir deniz kulübü gibi olsun. Bütün denizci dostlar da orada buluşsunlar. Erkan Gürsoy'un ilk dünya seyahatinde tabii ki Naviga yoktu ortalıkta. O Bruce Roberts yanlış söylemiyorsam planı bir tekneydi değil mi? Barış yani. Ve çok güzel bir tekne, büyük bir tekne. Biz o dünya seyahatini bitirdikten sonra haberimiz oldu. Yani dergi falan yoktu ortada. Öğrendiğimizde. Ama sonra dergiyi çıkarmaya başladıktan sonra Tuğba'yla yani derginin editörü Tuğba'yla sahibi daha doğrusu. Haluk Karamanoğlu'nun Gökova Yelken Kulübü diye bir yeri vardı biliyorsunuz güneyde. O da işte bir
kulüp. Karaca Söğüt'te.
Eski yani ilk dünya turu yapan.
İkinci galiba.
İkinci abi. Olması lazım.
Arada biri var mı bilmiyorum ama.
İkinci olması lazım. Dünya turu yapan denizcimiz. Ve hayatını yelkene vakfetti. Orada
Gökova Yelken Kulübü var.
Gökova Yelken Kulübü'nde köyün çocuklarında milli yelkenci bile yaptı yani. Öyle çalışıyor. Orada tanışmışlar ve Tuğba geldi böyle Erkan Bey'le tanıştım çok mütevazı ne kadar cana yakın bir insan filan diye anlattı. Sonra Erkan Bey bu işi yapacağı ortaya çıktığında irtibat kurduk.
Kuzey geçişinden
sonra. Geçişi için ilk geçiş için. İşte Şahin kardeşimiz de geldi nasıl yaparız nasıl ederiz işte bir sponsor arayışı vardı. Onlarla ilgili pek çok şey açıklığa kavuştuydu gibi. O andan sonra hiç irtibatımız kesilmedi. Ve bu seferki denemede de ilk baştan itibaren hep irtibatımız vardı. Bizim Deniz Bora diye yazı işlerinden bir arkadaşımız var. Devamlı Deniz Bora ile kontaktaydılar. Ve Naviga okulları bütün bu yolculuğu safa safa takip etti.
Anladım. Peki Erkan şunu sormak istiyorum. Aile durumunu soracağım. Yani böyle bir projeyi hayata geçirmeye kalktığın zaman... Bir dakika Erkan nereye gidiyorsun? Yapma diyen oldu mu?
Diyen oldu. Çok diyen oldu.
Ne dedin onları?
Ne diyeyim? Bir kere içine girdiği zaman çıkmıyor artık. Ya yaparsın
ya
da hayatın söner gibi bir şey yani.
Peki hemen sorayım. Yolculuğa başladıktan sonra devamında Allah kahretsin niye ben buradayım dediğin oldu mu hiç?
Olmadı.
Olmaz.
Her taraf birbirinden güzel göründü. Bir yeri görüyorsun, zevkine varıyorsun, yolda zorluk çekiyorsun. Başka bir yere geldiğin zaman başka bir dünya.
Hakkını helal ediyorsun. Peki o zaman etap etap Turgay gidelim. Vancouver'dan mı ayrıldın? Liman.
Vancouver diyelim. Vancouver'ın karşısında Vancouver adası var. O adada Nanaimo diye biraz küçükçe bir şehir var. Oradan ayrıldım. Nanaimo'da.
Peki vardığın limanlarda seni şaşkınlıkla karşılıyorlar mıydı? Yani yoksa o sıradan bir şeydi. Bir tekne geldi işte her zamanki gibi geçiyor muydu? Yani o coğrafyadaki insanların alıştığı bir şey midir ki biri üstelik de 68 yaşında nasıl karşılanıyordun?
Sıradan. Sıradan.
Öyle mi?
Ya Kanada'da gayet sıradan. Ha bir tekne geldi gidiyor. Hepsi o.
Bunda ne var?
Her gün belki düzinelercesi, belki yüzlercesi.
Peki bize şunu anlatsana, ben çok merak ediyorum. Sen daha önce yaptığın dünya turunda işte aşağı yukarı dünyanın bütün denizleriyle tanıştın, yer aldın. Kuzey Denizi'ni anlat desem nasıl anlatırsın?
Buzlu. Ya, farkı o. Buzlu.
Buzlu.
Ha, soğuk. Ya, sıcaklık daima 0 derecenin oralardaydı. Hı-hı. Yaz olmasına rağmen. Ha, hiçbir güzel hava olmadı gibi bir şey yani.
Ya da tersine, oradaki o hava zaten güzel.
Yani, yani o şekilde.
Ya ben mesela çok merak ediyorum. Benim de hatta bir ara niyetim vardı. Grönland'dan karşıya Kanada'ya geçeceğim diye, ama olmadı bir türlü. Ben de Exovenant'in başına metal kaplamıştım. İşte şaftı korumaya almıştım vesaire. peki mesela navigasyonu farklı mı? Yani navigasyon yapmak diğer denizlere göre farklı bir dikkat ya da özen gerektiriyor mu?
Özen gerektiriyor buzdan dolayı. Hı-hı. Başka bir şey yok. Rüzgar az. Rüzgar çok yok.
Öyle mi?
Ha, nedense.
Senin tekte de yelken var mı?
O ya, gayet tabii. Yelkensiz yapamazsın. Yelken de olması lazım. Ya.
Turgay, sen
bir şey söyleyeceksin. Evet, eklemem lazım. Çünkü gerçekten Erkan Gürsoy'un en sevimli ve en güzel tarafı çok mütevazı olması.
Lüfer'e çıkmış gibi anlatıyor.
Evet. Yüzlerce tekne geldi gitti diyor ama Kuzeybatı geçidinden bu sene batıdan doğuya geçen tek tekne. Yani onun için o gittiği yerleri bazı limanlarda dehşetle karşıladıklarından eminim. Hatta kendisi anlatırsa daha güzel olacak. 8 gün galiba ben buzlara şimdi... Tabii yani öyle söylediği kadar kolay değil. Yani fere çıkmış gibi değil vallahi.
Peki Erkan, onu soracağım. sıkışmışım buzlara. O birdenbire olan bir şey mi? Yani sabah akşam yattın, sabah kalktın. Aa, buzlara sıkışmışım mı? Yoksa o deniz sana yavaş yavaş kendini buzlanmayı hissettiriyor mu ve sen onu bilerek ve yola devam ediyorsun? Nasıl oluyor?
Sıkıştığımda üç günden fazla bir zaman yoldaydım. Bir gün uyudum. Sabahleyin uyandığımda çıkamadım dışarı.
Teknenin üzerinde yol var mıydı, yoksa derin su demiriyle durdurmuş muydun tekneyi?
Hayır, tekne...
Otopilotta gidiyor muydu yani?
Otopilot falan yoktu.
Yok mu
otopilot? Yok, otopilot var da, vardı o zaman, şimdi yok da. Hepsi bozuldu. zaten... ne diyeyim? farkına varmadım.
Anladım.
Uyuyorsun. Uyandığım zaman dışarı çıkamıyorum.
Peki mesela öyle. Kuzey Denizi'nde bizim topuk dediğimiz şeyler var mı? Yani hani küçük kara parçaları, kayalıklar vesaire. Yoksa yani sadece derin su ve buz mu?
Kıyılarda var.
Kıyılarda var. Açık denizden söz ediyorum.
Açık denizde. Belki bazı yerlerde. Fakat öbürleri gibi. Hani açık denizde.
Peki,
fazla
yok. Şu şeyi de bir açsak mı? Dışarı çıkamadım dedin. Kameradan mı dışarı çıkamadın, yoksa tekne mi hapis kaldın?
O tekne dışarı çıkamadın
mı?
Buzdan
tekne
dışarı
tamamen
çıkamadın.
Buzlara gömülmüş.
Elbette.
Peki
elbette.
Hemen ayıları soralım.
Nedir?
Hemen ayıları soralım. O geldiler mi?
Tutsak olduğum sırada aynı yerde kalıyormuşum gibi bir şey. Eğer GPS'in rakamları geçiyor olmasa aynı yerde duruyorum zannediyorum. Hı. Aylar bir gün şöyle baktım, bir ayı geliyor, o da görmemiş gibi beni. Birdenbire göz göze geldik, birbirimize baktık. İnanamadım. Şimdi kuzeydeyim. Kuzey Buz Denizi'nde tutsak ve bir kutup ayısı var. Doğru mu? Gözlerime baktım, hakikaten kutup ayısı. Ondan sonra korktum tabii birdenbire.
Peki o ne yaptı?
O tekmelemeye başladım.
Tekneye. Ses çıkartıyorsun.
Ha, orada varil vardı bir tane. Boştu. Bir gürültü yapıyordu. Onu dövmeye başladım. Kaçtı. Fakat gittikten sonra geriye döndü, yine bakıyor. No, bu da nedir? Hiç görmemişsin.
Ay, hatta değil mi? Ay şey düşünüyor. Ya ben ne yaptım ki? Niye beni kovalıyor bu adam diye. Peki ne kadar sürdü bu buzların arasında kalma?
8 gün sürdü.
Bu arada sahil güvenlik gelmiş. Orada i̇şte mı geldi?
Bu birkaç olay var herhalde. Sırayı da anlatayım.
Daha kaç kere buzların arasında kaldı?
8 gün.
8 gün.
Ha. 8 gün, 3 gün haberleri yoktu. Hı hı. Sahil güvenliğin haberi yoktu. 4 Temmuz'du.
Sen çağrı yaptın mı?
Hayır. Çağrı yapmasının nasıl yapılacağını bilmiyorum.
Telsiz.
Zaten
telsiz gitmiyor hiçbir yere.
Öyle mi?
Yani, telsiz.
Ne demek?
Yani VHF'ler anten antene görüşüyor ya. Hı hı. Yani o çevrede onu görebilecek uzak şeyde.
Anten yoksa anladım. Yok. Peki.
Fakat uyduyla haberleşme durumu var. Hı-hı. Eşime yazdım. Çabucak öğren nereye yazacağımızı, nereye başvuracağımızı. O da bilmiyor tabii. O da Kanada sahil güvenliğe haber. Telefon etmiş. Onlar vermişler adresi. Hı-hı. E-mail olması lazım. Hı-hı. O e-maili bana bildirdi. Ve onlara da bildirmiş. Hı-hı. Onlara nasıl kullanılacağını anlatmış eşim. Ondan sonra temasa geçtik.
Hı-hı. Geldiler mi?
Hayır, gelmiyorlar. Nasıl olduğumu soruyorlar. Acil midir durum? Hı-hı. Eğer istersen
alalım.
Alalım. Fakat durum acil değildir. Haberiniz olsun, sadece bu.
Hı-hı.
Her 2 saatte bir rapor istediler. Hı-hı. Ondan sonra onu 4 saate çıkardık. Çünkü çok cay oluyordu biraz benim için. Her 4 saatte bir rapor. Durum iyidir. Hı-hı. All is well. Her şey yolunda olarak bildiriyorum.
Peki bu arada teknedeki ısı durumunu merak ediyorum.
Ben de merak ediyorum.
Değil mi? Yani soba var mı?
Buzdolabı gibi oluyordu.
Evet, soba var mı?
Soba yok.
Neyle ısınıyorsun?
Soba vardı, iyi çalışmadı, çıkardım attım.
Valla sen ve tekneden başka her şey bozulmuş galiba.
Çok şey bozuldu. Evet.
Nasıl yani donmadan kaldın Allah aşkına?
Bütün iyi giyindim. Kalın evet. Giyindim. Hı-hı. Devamlı giyindim. O şekilde uyudum. O şekilde uyandım. Ve de benim egzoz sistemi kuru egzoz sistemi.
Hava soğutmalı yani.
Hayır. Kuru egzoz. Egzoza su injekte oluyor. Birçok yelkenlilerde. Evet. Benimki kuru. Tamam.
İşte o hava soğutmalı oluyor.
Gömlekli gibi sanki.
Ha, havadan soğutma. Evet. Yani
Lister vardır. Öyle.
Evet. Evet. Eski. Çok.
Borusu yukarı çıkıyor, aşağı iniyor suyun girmemesi için. Hı hı. Onun kapağını çıkardım. Egzoz borusu ısıttı kamerayı.
Ha, anladım. Yani bir tür kalorifer
gibi.
Yani. Eski Volkswagen'ler öyleydi.
Evet.
Kapınmalı.
Peki bu buzlardan kurtuldun. Yani bu herhalde ısı yükseldi. Buzlar kendiliğinden çözüldü mü?
Hayır. Kurtarma. Durum devam etti böylece. Hı. Doğru yolda gidiyoruz, fena değil. Fakat tam Amerika'nın en yüksek noktası Barrow'a geldiğimiz zaman, Barrow'un hizasına, buz yön değiştirdi. Kuzeye gitmeye başladı.
Hı-hı.
Durum ciddileşti. Doğudan rüzgar geliyor. Çakçı Denizi'nde fırtına var.
Hı-hı.
5 gün sonra kurtarmaya karar verdiler. Durum fenaya gidiyor.
Hı-hı.
Bir buz kırana haber verdik dedi yakınlarda.
Hı-hı.
48 saat sürecek geleceği, bekleyin. Yani hakikaten aslında 36 saat sonra ufukta göründüler. Hı-hı. Geldiler, benimle temas kurdular. Kurtarmaları, haberleşmemiz, o zaman her bir noktayı birer
kırarak.
Bana anlatarak. Ha. Yapıyorlar. Telsizle temas.
Çok kritik bir kurtarma çünkü. Yani detaylı ama anlatırsa yani böyle hani gittik yanına buzları kırdık hadi çık dışarı değil. Anladım.
Nasıl peki?
Ne yapacağımı, önümdeki su miktarını, arkandaki su miktarını, sağda solda can yelekleri var.
Bu arada buz kalınlığı ne kadar Erkan? Yani 20 santim 30 santim ne kadar o tekniği sıkıştıran buzun kalınlığı?
Onlar adalar, bloklar halinde.
buz kütleleri bir araya gelip blok oluşturuyor.
Iceberg gibi.
Iceberg
en büyük tehlike onların arasına kalıp sıkışma.
Sıkışması. Ha. Peki ama anladığım kadarıyla Erkan'ı kurtarmaya gelmemişler. Tekneyi kurtarmaya geldiler değil mi? Yani hani gelip seni yaklaşıp seni tekneden alıp tekneyi orada bırakıp
geçmiyor. İlk soru o. Alalım mı dediklerinde tekneyi bırak seni alalım diye anladığım kadarıyla öyle teklif öyle. Ediyorlar. O kabul etmiyor. Ondan sonra tekneyi de kurtarmaya geldiler.
Neden kabul etmedi?
Vay ben teknesiz ne yapayım? Ölüm durumu ama, yok. Bir acil durum yok. Acil durum yok. Görelim bakalım bir. Yani acil durum olsa bile tekneme güvenim var. Ezilse, büzülse su geçirmeyecek biliyorum.
Batmayacak.
Yani. Batmayacak.
Evet. İşte bu arada en önemli şeyden söz ediyoruz. Güvenlikten söz tabii, ediyoruz değil mi?
Tabii.
Tekne için olmazsa olmazı.
Tabii.
Ya.
Peki ne kadar sürdü kurtarma?
Kurtarma 11 saat sürdü.
11 saat.
Tabii.
Bayağı bir şey.
Çok önemli. Yani... Çok yani öyle hani direkt kolay geldi.
Halatı attım çektim değil yani.
Değil.
Sana yol mu açtılar buzları kıra kıra?
Evet. Gel onun geçmesi hareketi müthiş hareket yaratıyor etrafta. Daha da tehlikeli olabiliyor.
Yani buzları oynatıyor.
Evet.
Ezebilir tekne.
Yani açılan bir buz tekrar tekneye doğru gelirse kırabilir, parçalayabilir vesaire.
İşte o oldu.
Oldu.
Bir açıda bir açıyla geldi, geçti. Aa açıldı dedik ne güzel. Öbür taraftaki ada yavaş yavaş geldi, kapattı. Durum eskisinden de berbat.
ama hakikaten bu çok ustalık ve uzmanlık isteyen bir kurtarma operasyonu herhalde.
Öyle oldu.
11 saat sonra tekne artık kendi başına yol alabilir hale geldi.
Evet.
Herhalde. Tekrar teklif ettiler mi gitme gel bizle diye?
Hayır öyle teklif yaparlar mı bilmiyorum ya. Ya bizim, tekneyi terk et bizimle gel. Öyle mi?
Ha, evet.
Hayır. Teklif etmediler. Benim tekneme geldiler.
Ha.
4.5 mil çıkardıklarında suydu normal.
Normal ha. Denize çıktın artık.
Ha. Orada onlara yanaştım. Bağladılar. Aşağı gelip tetkik ediyorlar, bakıyorlar.
Çay kahve ikram ettin mi?
Evet, ben etmedim, onlar bana etmedi.
Peki, tekrar o zaman Turgay, şeye merak ediyorum. Bu teknenin yapısını biraz daha anlatsın Erkan. Yani
evet, tabii.
Bir tüpten oluşuyor, şişme bot gibi. Ama etrafında fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla lastik şeyler de var. Onlar buzlara karşı, o sıkışmaya karşı mı?
Ya benim düşündüğüm oydu. Hani ne güzel etrafında usturmacalar var. Buzlar geldiği zaman korur durumu vardı. Korudu da.
Öyle mi?
Korudu da. Ha. Yalnız okyanusu geçerken onu tutan ipler
koptu.
Kırılıyor. Kopuyor daima. Yoruldum. Onları çıkardım yukarı parmaklıklara bağladım.
Ondan vardı ellere bağladım. Peki zaman hızlı akıyor. Evet. Şu
şeyi de soralım. Gonzalo.
Evet fırtına. Gelin. Değil mi?
Evet.
Evet. O da Meriç'in yazısında okudum. Sıkı bir fırtına geçirmişin.
Evet.
Kaç Beaufort'du?
O son. Fırtına kasırgaydı.
Kasırga.
Kasırganın 4 tane kademesi var. Bu 3. kademedeydi.
Peki daha önce o kasırganın geldiğini biliyor muydun yoksa birdenbire mi çöktü başına?
Geldiğini biliyordum.
Biliyordun.
Grönland sahil güvenlik ihtar verdi.
Uyarı yaptılar.
Ondan sonra arkadaşlarım da vardı bana internetten hava durumunu bildiren. Onlar dedi geliyor yapacağım bir şey yok.
Kaçamaz mıydın?
Kaçıp kaçamazsın. Çünkü vakit yok.
Peki yakında sığınacağın bir liman var mıydı?
Yok.
Hiçbir şey yok.
Şimdi okyanustasın. Grönland'ı bıraktım. İrlanda'ya gidiyorum. 7 gün geçti aradan. Aşağı yukarı 700 mil açıktasın. Ona karşılamak lazım. Nasıl oluyorsa.
Ne yaptın?
Hiçbir şey yapmadım aslında. Yelkenleri aldım.
Mesela bir şeyleri bağladın.
Bağladım. Tabii. Bağladığı kadar kendimi dışarı çıktığım zaman bağlıyorum. Çünkü uçup gitme ihtimali var. Teknede güvertede olan birçok şeyler uçtu gitti zaten. İçeriye girdim. Suyumu aldım. Küçük bir ocak vardı. Ocağı oraya indirdim. Seyyar bir ocak. Konservelerle orada pişirdim. Orada yedim. Çıkmadım dışarı. Çünkü en emin yer teknenin ortası oluyor nedense.
Evet, evet. Ağırlık merkezi. Evet.
Ha. Orada 4 gün kaldım. 4 gün tekne yelkensiz direkleriyle beraber yanlamasına 200 mil gerisin geriye gitti.
Peki derin su demiri dediğimiz demiri attın mı yoksa tekneyi başıboş kendi haline mi bıraktın?
Başıboş kendi halinde bıraktım.
Neden derin su demiri atmadı?
Herhalde o artık o havada o demirin ipi kopardı. Mümkün değildi. Taşımazdı ya.
Öyle bir şey de yok.
Hani yani şunu...
Deniz paraşütünü söylüyorsun.
Evet. Işte,
yok, paraşütün. Yok.
Yani hani teknenin kafasını rüzgara karşı tutup biraz daha yalpadan kurtulması vesaire filan gibi bir şey.
Yok. Bende yok.
Kendi haline bıraktın. Ortada oturdun.
Tekne yanlamasına dönüyor ve güvenli bir durum. Güvenli bir durum. Hiç. Teknenin davranışı birazcık değişiyor.
Ne demek o?
Dalga yok.
Evet, İnanın enteresan ya.
O ama enteresan.
Rüzgar müthiş fakat dalga yok diyor. Ben
dalga yok. Dalga oluşmaya vakit bulmuyor. Rüzgar kesiyor,
düzeltiyor.
Buldozer gibi düzlüyor. Fakat teknenin davranışı değişiyor. Tekne uçuyor birazcık. Yüzüyor ve uçuyor. Hoppa öbür tarafa gidiyor. Hop bir daha o şekilde hoplayarak gidiyor. Gidiyordu.
Peki 4 gün uzun bir süre neler düşündün? Mesela yazdın mı bu arada fırtınanın ortasında not aldın mı?
Biraz. nedense vakit uçup gidiyor. Pişirmeydi, yapmaydı. O kadar çok iş oluyor ki teknede. Tamir.
Korktun mu?
Korkmadım nedense.
Neden korkmadın? Tekne güvendiğin için mi?
Tekne belki o. Veya bir korku nedense kayboluyor. Şimdi durum bu. Başka yapacak bir iş yok.
Anladım.
Uğraş. Neyse yapman gereken ne varsa.
Bir de avantajı çok açıkta. Karaya düşme korkusu yok.
Bir de şunu merak ediyorum. Tekneyi kendin yapmış olman bu güven duygusunu arttırıyor mu?
Elbette.
Yani başkasının yaptığı bir tekne sonuç olarak hani nerede neyin patlayacağını kestiremezsin ama ben de biraz bildiğim için yani tekneyi kendin yaptığın zaman dolayısıyla hem zaaflarını biliyorsun hem de kuvvetli olduğu yanları biliyorsun. Belki de o korkmamanın arkasında senin yapmış olman da önemlidir.
Herhalde öyledir. Çünkü her bir köşesini biliyorsun ne olduğunu, nasıl olacağını ve durumu, tamiri de ona göre yapıyorsun.
Peki ben hep şeyi söylerim, bilmiyorum katılır mısın? Fırtına ya da kasırga estetik olarak çok güzel gelir bana. Yani meteorolojinin uç noktalardaki çehresi, yüzü bana hep fotojenik gelir, öyle söyleyeyim. Evet. Sen ne diyorsun? Güzel bir şey mi kasırga?
Emin güvenliyse yaşamak farklı bir tecrübe elbette. Anladım. Yani, güvenliyse.
Peki fırtına geçti.
Bir şey var onu anlatayım unutmadan. Araya giriyorum.
Tabii.
O şeyde sürükleniş esnasında bir büyük dalga geliyor. Teknenin kıçında dinlencenin üzerinde dik duran bir şeyi var. Botu var. Servis botu var. Botu da iyice bağlamış ama botun üzerine geliyor dalga. Ve botu teknenin kıçına vuruyor. Ama metaforalar var yani askıları var onu tutan. Metaforalara rağmen öyle bir vurmuş ki botun kenarında ayrıca korkuluklar var. Onlar eğilmiş. Rüzgar dümeninin midi değil mi? Yanlış söylemiyorum. Eğilmiş. Dümene bir zarar oldu mu?
Oldu.
Dümene zarar. Yani bu çok önemli. Onu anlatması lazım. Onu orada çünkü tamir etmiş bir de.
Öyle mi?
Tabii.
Yalnız bu kasırga sırasında olmadı.
Öyle mi?
Sonradan oldu.
Sonradan.
Peki bir şey soracağım. Teknede her türlü alet var mıydı? Kaynak makinesi, zımpara, kesme, demir testeresi. Yani bir yarı bir atölye halinde miydi?
Evet. Bütün aletlerim var.
Böyle, ben de öyle tahmin ediyorum.
Vardı. Bütün aletlerim orada vardı. Yani hemen tamir edebiliyorum.
Peki o kasırgadan sonra vardığın ilk liman neresiydi?
İrlanda.
İrlanda.
Okyanustayım.
Şey yapmadılar mı? Bu deli nereden geldi diye?
O yaptılar. Onlarla da temaslı.
O çok güzel ama. Sahi Güvenli'yi anlatır mısın? Sahi Güvenli diyordu onu. Pub'da buluşmuşsunuz ya.
Grönland Sahil Güvenliği ile temastayım. Hı. Ve de İrlanda Sahil Güvenliği de temastayım. Onlar nereye gittiğimi bir daha sordular. Geliyor musun İrlanda'ya? Onu kanıtlar mısınız diye. İrlanda'ya geliyorum dedim. Hemen bir uçak gönderdiler. Onların sularındaydım ilk defa. Uçak geldi, bir alçaldı, temasa geçti. Buna bir resim çekeceğiz, gideceğiz dedi. Nasıl olduğumu sordu, ihtiyacım olup olmadığını. Bir resim çektiler, gittiler. Ben geldiğimden 4 gün önce gazetelerdeydi.
Öyle mi? Deli Türk geliyor.
Ve karşıladılar.
Peki Erkan, şunu çok merak ediyorum. Turgay, sen de bilirsin. O bu kadar uzun bir yolculuktan sonra karaya ilk attığın adım çok önemlidir. Karaya basarsın.
Sallanırsın.
Oldu mu öyle şeyler? Nasıl ilk yani o bütün o hengameden, o maceradan sonra karaya çıktın. Ne bileyim işte karşında birileri duruyor ve artık yeniden normal yaşama döndün. Nasıl bir duygu o? Neler hissettin?
Rahat bir duygu.
Yırttık.
Çok iyi hissediyorsun kendini. Yani, ne bileyim, memnunum.
Peki İrlanda, Kuzey Denizi bitti, oradan devam ettin.
Şu papa hikayesini Allah aşkına anlatır mısın? Bir papa davet etmişler ya, randevu vermişler sana.
Sahil yani, güvenlik mi?
Tabii. Almaya gelmiş. Değil mi?
Bir nereye gideceksin dedi. Dingil Bey'e gideceğim dedim. O zaman Dingil Bey papta buluşmak üzere. Guinness bira. Sana bir Guinness bira
ısmarlayacağız
dedi. Orada buluşmak üzere dedik gittik. Fakat ilk geldiğim nokta Aran Adaları oldu. Hı-hı. Orada turistik bir yer. Çok iyi karşıladılar. Bir hafta misafirdim orada. Resimler asıldı. Ve bir tane Halloween partisi vardı. Halloween partisinde benimle alay eden birisi giyinmiş. Beni taklit eden.
Senin kıyafetine mi girmiş?
Benim kıyafetime girmiş şekilde. Ve de bir altan kızın modelini yapmış. Replikasını. Onun içine girmiş. O kostüm birinciliği kazandı. 100 euro kazandı.
Hadi ya.
Ben kendisine takdim ettim.
Peki sonra yola devam ettin. Anladığım kadarıyla Türkiye'ye geldin. Biraz artık Türkiye vakit çok az kaldı çünkü biraz da Türkiye kısmını konuşmak istiyorum. İrlanda'daki karşılamadan memnunsun.
Çok iyi insanlar. Çok böyle deniz kültürü olan insanlar onu biliyorlar. Ya ve haberlerdeydi. Akşam haberlerindeydi. Haritayla gösterilen nereden çıktığımı, daha İrlanda'ya kadar geldiğimi. Evet.
Peki arada diğer denizleri geçtin, Türkiye'ye geldin. Çanakkale karşılaşması mı daha iyiydi, İrlanda karşılaması mı?
Çanakkale karşılamasının eşi yok.
Onu
kıyaslayalım.
Onu ben biraz Turgay'dan dinleyeyim. Turgay nasıldı? Anlatsana.
Vallahi bir güneye indi Akdeniz'de. Takip ediyoruz. İlk programı Antalya'ya gelmek. Memleketini de bitirecekti şeyi. Sadun abi, Sadun Boru, Allah ömür versin, bizim abimiz
dinliyorsa selam söyleyelim.
Selamlar olsun. Sık sık dergiye gelir. O beğenmediği bir şey varsa fırçasını atar.
biliyor musun, ben bir tek Sadun abiyle yaptığım programı, bak kaç yıldır bu programı yapıyorum, İlk defa sansür uygulamak zorunda kaldım. Vallahi billahi. Kayıt yapmıştım.
Geldi.
Bu Kadıköy'deki kıyı dantelasının bozan belediye başkanıyla ilgili ettiği lafları sansürlemek zorunda kaldım.
Şimdi gene geldi. Gene geldi. Dedi ki Erkan ne yapıyor dedi. Biz internetten de takip ediyoruz. Rotasında nerede olduğunu filan. Dedim ki işte şu anda artık şeye doğru geliyor. Yunanistan'a doğru geliyor. Şeyi de bitirecek. Antalya'da bitirecek. Ya dedi, bu çocuğa bir şey yapmak lazım. Yaptığı
tabii Sadun abi de çocuk demek konusunda haklı.
Haklı yaş olarak tabii. öyle konuşuyor.
Ya bu mutluluk bunu, herkese nasip evet. olsun. 68 yaşında birine çocuk demek.
onun yaptığı dedi çok önemli bir şey. Kimse farkında değil ama dedi. Gerçekten yani tabii ki hiç kimseyi bir diğerine mukayese etmiyoruz. Tabii. Yani mesela Osman Atasoy'un yaptığı da önemliydi. Tabii. Ondan önce Hakan Ögen'in yaptığı da önemliydi. Asla kimsenin yaptığı kimseye örnek evet. değil ama
evet. bir şeyleri biriyle tokuşturmamak.
Tabii yani. tabii asla, hiç öyle bir ne onun niyeti var ne evet. bizim hiçbir zaman asla olmaz.
Ama bu çok ilginç bir hikaye. Yani bence bu Türk çok sivil denizcilik şey. Tarihine bence, böyle bir başlık, özel evet, bir başlık evet, özel bir yer. Hak ediyor.
Öyle konuşurken ya İstanbul şeyde Antalya'da biz nasıl karşılarız'a geldi iş. Biraz zor olacak. Oradan Hı-hı. toparlan git Antalya'yı organize et falan. Dedik ki ya İstanbul'a gelsin. O arada da bot show yapılacak. Özetle anlatayım. Bot show'da tekniği sergilesek nasıl olur, ama Erkan Bey'in de olurunu almamız lazım. Evet. Ama mesaj ancak çok kısa bir mesaj atabiliyorsun. Her zaman cevap veremiyor. İnternete ancak bir limana girerse irtibat kurabiliyoruz falan. Böyle zorluklar var. Biz bir attık bot show'a ne dersin diye. Çünkü o olur derse
hazırlanacağız.
Galiba iki gün içinde olur geldi. Ondan sonra bir şey aramasına girdik.
Sponsor.
Sponsor aramasına nasıl yaparız, nasıl ederiz? Allah çok şükür yani kimle konuştuksa hepsi okey dedi. Yani Marmaris Yatmanı'nın sahibi Bilgin Özkaynak tamam dedi. Ben dedi ne gerekiyorsa yaparım, ama yer meselesi vardı. Sonunda CNR'da organizasyonu yapan Dentur sponsor olarak botun orada sergilenmesine şey yaptılar, karar verdiler. Orada şimdi tekne sergilenecek.
Evet, bunu o zaman Açık Deniz dinleyicilere ve Açık Radyo dinleyicilerine duyuralım. Erkan Gürsoy'un bu müthiş macerayı yaşadığı ve kendi yaptığı tekneyi işte Navigar'ın da desteğiyle bu 14 Şubat kaçtı?
14 Şubat'ta açılıyor.
14 Şubat'taki açılacak
10 gün sürecek.
10 gün sürecek CNR'da, yani Atatürk Havalimanı'nın oradaki sergi puar alanında görebileceksiniz.
Kendisi muhtemelen teknenin yanında olacak.
Erkan Gürsoy'la da sohbet etme şansınız olur. Ne kadar mütevazi ve sakin bir ruha.
Tekniği inceleme şansı evet. olacaklar. Bir de şey söyleyeyim. Bir gün bir panel gibi bir şey yapacağız. Kendisi seyahatini anlatacak. Soru cevap şeklinde de denizcilerle buluşturacağız.
Peki ben hemen Erkan'a sormak istiyorum. Fuardan sonra tekne ne olacak?
Teknenin
yani yolculuk yapmaya devam edecek mi? Bir limana mı çekeceksin? İçinde mi yaşayacaksın? Satacak mısın? Nedir?
Yolculuğa devam etmeyeceğim. Burada Türkiye'de kalıyorum ya. Başka işler yapacağız. Bilmiyorum artık nasıl olur. Fuardaki gelişmeye bağlı.
Anladım.
Ben bir araya gireyim mi?
Tabii.
Şimdi Sadun abinin bir şeyi var. Dileği var.
Dileği
diyelim. Öneriden ziyade dileği. Bu Türk amatör denizciliğinde çığır açmış bir teknenin kendi sözlerinle söylüyorum. O bir Türk eseri olarak, Kanada'da da olsa da bir Türk teknesi. bir Türk'ün şeyi, eseri ve bir Türk teknesi olarak da bu çok zorlu yolculuğu yaptı.
Çift pasaportlu bir tekne yani.
Çift pasaportlu işte kanunlardan dolayı yok ama Türk teknesi. Ve şey diyor yani bu tekne Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenmeye yakışır. Kısmet orada sergileniyor. Evet. Uzaklar orada sergileniyor. Evet. Onların yanında hatta şöyle bir şey söyledi ve gerçekten çok etkilendim. Yer yoksa benimkini çıkarsın onu alsın.
Ne
diyorsunuz?
Ne kadar.
Evet. Sadun Bora.
Buradan bu Sadun abinin dileğinde
Rahmi Koç duysun değil mi?
Evet.
Yani en azından Rahmi Koç'un civarında bir dinleyici varsa Turgay Noyan'ın anlattığı bu hikayeyi lütfen Rahmi Koç'a.
Navigada da yazdım. Mutlaka eline geçecektir kendisinin Navigada okuduğunu biliyorum. Şimdi şeyin de önemli bir projesi var. Yani tekneyi böyle bir şekilde şeye müzeye verebilirsek Türkiye'de tekne yapmayı öğretecek gençlere ve Antalya'da galiba o kendisi anlatsın neler evet. düşünüyor. İnanılmaz hayalleri var.
Evet dinleyelim Erkan.
Bu tekneler kendimin...
Daha çocuksun biliyorsun Sadun abiye göre. Projelerin olabilir.
Kendi icadım bir tekne. Ve birçok beceriler geliştirdim. Teknik öğretmen olduğum için. Okulda ve sonradan. Bunlar kaybolsun gitsin istemiyorum. Bunları bizim gençlere, işsiz gençlere aşılamak istiyorum. İşçiler, öğrenci. Bu tekneleri burada yapacağız Türkiye'de ve ihraç edeceğiz.
Yani doğru mu anlıyorum? Altan Girl bir prototip olarak var ve o seri üretime geçecek.
Evet.
Doğru mu anlıyorum? Öyle.
Belki ha. O belki botlar çünkü yaptığı servis botları çok ilginç. Belki onlar. Anladım. Yani mutlaka bir ticari şekle dönüştürülecek proje gerekecektir.
Yani ama Erkan'ın deneyiminden geçtikten sonra bence bayağı özgün bir tekne çıkması çok mümkün gözüküyor. Eski tekne yapımcıların hatalarını bulduğun oldu mu? Ya burada hata 1000 yıldır bu tekneyi yapıyorlar. Şurasında meğerse yanlış yapıyorlarmış dediğin oldu mu?
Olmadı. Bu farklı. Hani hataları derken mesela benim tekneler şişme botlara benziyor. Şişme botla dediğin zaman bir pompan olması lazım. Güneş ışını tesir ediyor. Paketlemen lazım, temizlemen lazım. Sıcaksa farklı, soğuksa farklı. Bir sezonluk tekne.
Evet.
Normal olan. Benim tekne
sonsuz.
Evladiyelik.
Evladiyelik. Ömür boyu şişme. Ömür boyu şişme.
O şişme teknelere göre çok iyi bir tekne.
Peki Erkan Gürsoy'a soralım. Turgay, bütün bu hikayeyi kitaplaştırmayı düşünüyor musun? Yazacak mısın hikayesini?
Evet.
Özellikle bekliyorum.
Öyle mi? Peki bu arada video çektin mi? Kayıt yaptın mı? Yani bir belge var mı? Yani nereden inanacağız şimdi senin Kuzey Kutbu'nu geçtiğini?
Belge, fotoğraflar var. Çektiğim fotoğraflar var. O ayıları fotoğrafladım. Mümkün olduğu kadar.
Navigada yayınlandı mı?
Yok, ayının resmi elimize daha geçmedi ama...
Ayının resmini siz bastınız.
Ha öyle mi?
Geçen sayfada.
Vallahi yani. Farkında değilim. Yani. Asıl teknenin buzlar arasındaki mükemmel bir fotoğrafı var. Yani o çok etkileyici bir şey.
Evet, hayal edebiliyorum. Peki genelde böyle denizcilerin kitaplaştırma konusunda bir tembel yanı vardır. Mesela Osman'ın kitabını hazırlaması için ayrı bir kitap yazılabilir. Yani Osman Atasoy kitabını nasıl yazdı diye bir kitap yazılabilir. Yani 5 sene mi ne sürdü?
Öyle sürdü.
Değil mi?
Sadun abi devamlı başındaydı. Yazsana yazsana. Ona rağmen. Yazsana diye.
Peki Turgay'cığım çok 2-3 dakikamız var. Eklemek istediğin bir şeyler var mı? Anlatmasını istediğin benim atladığım
bir. Ben bir Çanakkale'yi çok kısaca söylemem lazım. Çünkü tabii. Orada gerçekten
bu Çitaş mıydı onu anlatmayın.
Bizim için
Çitaş.
İçtaş.
İçtaş.
Bizim için şey yani bir rüya gibi karşılama oldu. Şeyde Çanakkale'de vali yardımcısı, belediye başkan yardımcısı Ve Boğaz Komutanlığı Kurmay Başkanı dahil karşılama yaptılar. Ama bütün organizasyonun en güzel tarafı, orada İçtaş Spor Kulübü var, Yelken Şubesi var, deniz kenarında mükemmel bir tesisleri var. Bütün organizasyonu onlar yaptı. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Çocuklar denizde karşıladılar Altan Görlü. Etrafında kelebekler dolaşıyordu yani öyle. Ve şeye kadar, limana kadar eşlik ettiler.
Altan Kız.
Türkiye. Altan Kız. Altan'ı Çetin Altan'dan geliyor. Tekneleri de dişi dediğimiz için Görlü de oradan geliyor bildiğim kadarıyla.
Evet.
Anladım.
Onun için onlara da bir teşekkür etmek boyunuzun borcu diyorum.
Tamam. Peki bu arada ben sohbetin bu kadar şahane olacağını bildiğim için müzik çalmayacağımı programın başında söylemiştim. Gökhan'a burada bağlanamayacağım. Onun da zamanını çaldım.
O bizi bağışlar. Gökhan da denizcidir.
Evet, Gökhan'a buradan özür dilerim. O kısaca Lodos var. Sanıyorum 2-3 gün. Hatta şu anda boğaz geçişleri iptal vaziyette. Evet. Motorlar, vapurlar iptal. Son bir şey sorayım ben Erkan'a. Bizim aramızda bir laf vardır. Marmara Denizi dünyanın en zor denizlerinden biridir diye. Biz haklı mıyız? Sence Marmara Denizi zor mu? Yoksa biz atıyor muyuz?
Ben gelirken şahaneydi. Çok güzel oldu. Hava bakımından şanslıydım, onu söylemeliyim yani. Akdeniz yaz gibiydi.
Anladım. Peki sanıyorum kapatmam gerekiyor. Son bir şey sorayım, gene merak ediyorum. Bu Altan Girl'ün ortalama hızı ne kadar? Kaç mil yapıyor? Normal diyelim ki frişka bir denizde.
5,5-6 knots.
Bir tür kaplumbağa neredeyse.
Evet, çok yavaş.
Peki bu hafta Açık Deniz'e Turgay Noyan'la birlikte yaptık ve Erkan Gürsoy'du konuğumuz. Çok teşekkür ediyorum zaman ayıp geldiğinize Erkan, sana da çok teşekkür ediyorum. Şahanesin.
Ben teşekkür ederim.
Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Açık Deniz! Hey! Açık Deniz!
Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz.
Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.